Merhaba, Neval Kavcar'ın Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yazısının devamını inceliyoruz bugün. Geçen sefer ilk bölümüne bakmıştık. Konu oldukça hassas ve karmaşık biliyorsunuz.
Evet, öyle gerçekten.
Hatırlarsınız yazar 2019'daki bazı olaylara, işte Devlet Bahçeli'nin sağlığına, o FETÖ imalı tweet meselesine, veliaht iddialarına falan değinmişti.
Hı hı.
Şimdi bu ikinci yazıda bu zeminden yola çıkarak cinayete giden yoldaki bazı iddialara, özellikle de MHP içindeki, yani Milliyetçi Hareket Partisi içindeki dinamiklere odaklanıyor anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. Bu devam metninde parti içindeki olası güç savaşları, Bahçeli sonrasına dair konuşulanlar ve tabii Sinan Ateş'in bütün bu denklemdeki yeri, konumu üzerine iddialar var.
Evet.
Yazarın kendi tanıklıkları, yaşadıkları da var işin içinde. Bizim amacımız da metindeki bu iddiaları, bilgileri size olduğu gibi, yani tarafsızca aktarmak.
Tamamdır. Şimdi yazar 2019'da Bahçeli'nin yerine geçeceği konuşulan ismin, Ateş ailesinin mahkeme ifadelerinde de adı geçen İzzet Ulvi Yönter olduğunu iddia ediyor.
Evet, bu isim öne çıkıyor metinde.
Hatta yazarın kişisel bir anısı da var, ilginç geldi bana. Bahçeli'nin o dönemki tedavisiyle ilgili endişelerini yazdığı bir e-posta yüzünden Yönter tarafından dava tehdidi aldığını, hatta tazminat davasıyla karşılaştığını anlatıyor.
Valla bu bile başlı başına o dönemki gerilimi gösteriyor aslında.
Aynen.
Metin bununla da kalmıyor tabii. MHP içindeki başka bir gerilime daha işaret ediyor yazar. Şefkat Çetin'in hani FETÖ imalarıyla partiden uzaklaştırılması olayında da benzer isimlerin adı geçtiğini öne sürüyor.
Oo, o da ilginç.
Daha da çarpıcı bir iddia var. Bir MYK üyesinin yakını olan bir kadın, Yönter'in yakını olduğu söylenen başka bir MYK üyesini Bahçeli hastayken genel başkan hazırlamak, sahte evrak düzenlemekle suçlamış. Metinde böyle geçiyor.
Sahte evrak mı? O ne demek acaba?
İşte o sahte evrak meselesinin detayı belirsiz metinde. Ama parti içinde ciddi bir çalkantı yaşandığı, bir tür hazırlık yapıldığı iması var sanki.
Anladım. Peki Sinan Ateş bütün bu resmin neresinde duruyor? Yazar diyor ki Ateş Ülkü Ocakları Başkanı olarak başarılı bir dönem geçirdi. Ama Bahçeli iyileşince Ateş aleyhine bir dolduruş faslı başlamış.
Yani başarısı bile sorun olmuş gibi bir hava var, değil mi?
Evet, öyle bir ima var. Hatta metinde Ateş'in olası bir kongrede İsmet Büyükataman'ı işaret ettiği bilgisi de yer alıyor. Bu da enteresan bir detay bence.
Ve galiba en kritik iddiaya geliyoruz. Sinan Ateş'in hazırladığı söylenen şu meşhur MHP raporu.
Evet, o rapor meselesi.
Yazar, bu rapor Bahçeli istediği için mi hazırlandı, yoksa Ateş kendisi mi hazırladı, bunu bilmediğini söylüyor. Ama cinayetten sonra Ateş'in ablası bu rapordan bahsetmiş, onu aktarıyor.
Hı hı.
İddiaya göre rapor Bahçeli'ye verilmiş, hatta büyük reise, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sızdırılmış ve MHP genel merkezinde de duyulmuş. Şimdi eğer bu doğruysa...
Yani bu çok ciddi bir iddia.
Kesinlikle. Eğer doğruysa bu raporun varlığı Ateş'i doğrudan bir hedef haline getirmiş olabilir. Bu olayın seyrini tamamen değiştirebilecek bir şey.
Peki raporda ne olabilir? Yani ne tür bilgiler olabilir? Yazar bir şey söylüyor mu?
İşte orada net bir bilgi yok. Yazar sadece bir tahminde bulunuyor. Diyor ki, son dönem medyada çıkan, işte altın kaçakçılığı, sahte diploma meseleleri, uyuşturucu ticareti gibi konular olabilir mi acaba diye varsayıyor.
Anladım, yani bu tamamen bir spekülasyon aslında.
Aynen, altını çizmek lazım, bu bir varsayım. Ama şu soru havada kalıyor tabii. Cinayetin sebebi bu rapor muydu? Yoksa Ateş'in potansiyel liderliği miydi mesele? Yazar bu soruları açık bırakıyor.
Evet, cevaplamıyor.
Metnin sonuna doğru bir katman daha ekleniyor. Belki de diyor yazar, asıl planlayıcılar MHP'yi hem hedef alan hem de kendi işleri için kullanan dışarıdan taşeronlar olabilir. Bir tür maşa kullanılmış olabilir iması var.
Yani MHP hem kurban hem de araç mı?
Gibi. Hatta cinayet ekibinin acemiliğine dikkat çekilmesi de sanki bu teoriyi destekler gibi sunuluyor. Yani olay sadece parti içi bir kapışma mı, yoksa daha büyük, belki dış bağlantılı bir operasyon mu? Bu soru da yanıtsız.
Gerçekten çok karmaşık. Gördüğünüz gibi elimizdeki bu kaynak Sinan Ateş cinayetinin arka planına dair çok katmanlı iddialar, iç içe geçmiş ilişkiler sunuyor. Bahçeli sonrası senaryolar, parti içi çekişmeler, o gizemli rapor içeriği. Üzerine düşünecek çok şey var hakikaten.
Evet, metin pek çok soruyu cevapsız bırakıyor ve yazarın devam edeceğini belirterek bitiyor. Belki de sizin de üzerinde düşüneceğiniz şu soruyla bitirebiliriz. Eğer yazarın ima ettiği gibi MHP bu olayda hem hedef hem de bir araç olarak kullanıldıysa, bu perdenin arkasındaki asıl aktörler kimler olabilir ve amaçları neydi? Bu derinlemesini incelememiz şimdilik bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.